Kahverengi. Hande Altaylı. 17. ayrım. Bak Narin, sana bir şey söylemek istiyorum. Geçmişte benim yüzümden çok kötü bir olay yaşadığını biliyorum ve bunun için çok üzgünüm. Gerçekten üzgünüm. Ama biliyorsun o günler çok geride kaldı. Bence artık o olayı unutalım. Ben seninle arkadaş olabilmeyi sahiden çok isterim. Şu zor günleri atlatman için sana yardım etmeme izin ver ve bana kızmayı bırak. Ben sana kızgın değilim ki. Bence kızgınsın. Varlığımdan rahatsız oluyorsun ve hayatından çıkıp gitmemi tercih edeceğini biliyorum. Nereden biliyorsun dersen sen söylemiştin. Hani kahvaltı ettiğimiz sabah. Ama öte yandan bir geçmişi paylaşıyoruz. Böyle bir günü paylaşıyoruz. Düşünsene bunlar önemli şeyler. Hayatının en kötü haberini ben verdim sana ve hayatının en kötü gecesini birlikte geçirdik. Beni her gördüğünde suratını asmayı bırakırsan gayet iyi arkadaş olabiliriz. Narin ne diyeceğini bilemedi. Anlaştık mı diyerek elini uzattı Fırat. Anlaştık dedi Narin ve kendisine uzanan eli sıktı. İşin en can alıcı kısmı Irmak'ın telefonlarıydı. Kızcağız Narin arabada olduğundan habersiz dakika başı arıyor ve Fırat da onunla Narin yanında değilmiş gibi konuşuyordu. Bu telefonlar sırasında Narin sık sık kendisine ''Ben kötü bir şey yapmıyorum.'' diye hatırlatmak zorunda kalıyordu. Şartlar bazen insanı istemese de yalan söylemek zorunda bırakırdı. Onun durumu bundan ibaretti. Zoraki bir yalancı ya da daha arabesk bir söylemle kader kurbanıydı. Verdikleri ilk mola yerinde Fırat herhalde Deniz'e ailenin başına gelenleri söyleyeceksin değil mi diye sordu. Yani böyle bir şeyi saklamak çok anlamsız. Tabii ki söyleyeceğim ama senden değil de başka birinden duymuş gibi yapacağım dedi Narin. Fırat'ın kendini sallamaya almaya çalıştığını biliyordu. Bunu yaptığı için ona kızamazdı. Peki söyle bakalım beraber yastahana gittiğimiz duysalar ne yaparlar sence? Tırsmaya mı başladın? Yo, sadece sordum. Sana ne yaparlar bilmiyorum ama Irmak beni kesinlikle öldürür dedi Narin. Yok canım, evet öldürür. Ve o beni öldürürken sen de oturup seyredersin. Anneni seyrettiğin gibi. Of, artık arkadaş olduğumuza göre birbirimize laf sokabiliriz diye düşündüm. Bak, gördün mü? Bağırmadın dün gece dedi Hatice bilmiş bilmiş sırıtarak. Hocanın dedikleri doğruymuş demek. Bir taraftan yorgan kaplıyor, bir taraftan konuşuyordu. Günlerden pazar olmasına rağmen evde sadece ikisi vardı ve Narin onunla yalnız kaldığı zamanları hiç sevmiyordu. Kadın dönüyor, dolaşıyor, konuları ya cinlere ya Recep'e getiriyordu. Gerçi söylediği doğruydu Kara Hatice'nin. Gerçekten de Narin duaları okumaya başladığından beri rahat uyuyordu. Tamı tamına 5 gecedir tek bir kötü rüya bile görmemiş, hiç uyanmamıştı. Ama bunun tesadüf olduğundan hiç kuşkusu yoktu. Yarım yamalak başını sonunu atlaya atlaya okunan duanın ne faydası olacaktı insana? Ama annesi buna inanmak istiyorsa varsın inansındı. Cinlerden kurtulduğuma göre artık okumasam da olur dedi fırsattan istifade. Yok, öyle hemen gitmezmiş cinler, hoca söyledi. Bu suya yatıp beklerlermiş. Ne kadar okuyacakmışım daha? Ölene kadar mı? En aşağı 40 gün dediydi. İyi dedi Narin. Ne de olsa annesi ilk günlerdeki gibi dikkat etmiyordu ne okuduğuna. Dudaklarını kıpırdatır dururdu. Bir gün önce kuaförde müşterilerin cebine sıkıştırdığı 3-5 kuruşu çıkarıp annesine uzattı. Al, dünkü bahşişler. Kara Hatice uzanıp paraları alırken yüzünü buruşturdu ve ''Zaten adam gibi bir şey kazandığın yok. Haftaya okul başlayınca bu 3 kuruş da kesilecek. Bakalım o zaman ne edeceğiz?'' diye söylendi. ''Dün pek müşteri yoktu.'' dedi Narin ve öteki cebinin içinde sakladığı paraları yokladı. Son haftalarda kazandıklarının birazını kendine ayırmaya başlamıştı. ''Hem koskocaman oğlum var. Ona söylesene gidip para kazansın.'' Bütün gün kahvede oturacağını deyip yerinden kalktı ve ben biraz Hamdiyelere gidiyorum dedikten sonra annesinin cevap vermesine fırsat bırakmadan sokağa çıktı. Hamdiye'nin evi sokağın en dibindeydi. Narin'den 2 yaş büyük olan bu kız 3 ay önce aynı mahalleden genç bir tornacıyla nişanlanmış, evlilik için gün sayıyordu. Narin'le çocukluk arkadaşıydılar ama son zamanlarda pek bir araya gelemez olmuşlardı. Evvelsi akşam sokakta karşılaştıklarında, "Bir ara bana uğra, sana anlatacaklarım var," demişti Hamdi'ye. Kimse onun gibi şen şakrak ve mahallede kuş uçsa duyan birinin, sağır dilsiz bir anne babanın çocuğu olduğuna inanamazdı. Narin, Hamdiye'lerin evinin kapısının ipini çekip içeriye girdi ve "Hamdiye!" diye seslendi. Kız içeriden avluya çıktı ve ayağına tahta nalınlarını geçirip Narin'in yanına geldi. "Gel kız, hoş geldin. Geç otur, çayları doldurup geliyorum." Narin, tahta masanın etrafına dizilmiş dört tahta iskemleden en sağlam görünenini gözüne kestirip oturdu. Hamdiye elinde çaylar, ayağında takır takır takırdayan nalınlarıyla geri gelirken, "Yüzünü gören cennetlik be, kışın okul diye tutturuyorsun, yazın iş diye," dedi. "Ne yapayım be Hamdiye, bizimkileri biliyorsun. Sen de bul bir koca, evden kurtul." "Annem evlendi, senin annen de evlendi. Hatta bak, bu mahalledeki bütün karılar evli. Söyle bana, hangisi kurtuldu evlenince?" "Deme kız öyle, moralim bozuluyor. Bak, ben de evleneceğim yakında." "Yok yok, seninki iyi olur. Herkes öyle diyor." "Sahi mi?" "Yok, yalan. Sahi tabii." Hamdiye'nin gözleri sevinçle parladı ve "Ay inşallah" dedikten sonra aniden ciddileşti. "Sen hiç Mehmet'in yediği haltlarla ilgili bir şey duydun mu?" diye sordu. "Yok, duymadım." "Şadiye de bir şey demedi mi?" "Hayır, demedi." "Kimse de bir şey söylemedi mi?" Narin'in tepesi attı. "Hayır be Hamdiye, ne söyleyeceksen söyle işte, lafı çevirip durma ağzının içinde." "Kızım bak, benden duymuş olma ama Mehmet Şadiye'yi satıyormuş, öyle diyorlar." Narin sandalyeden düşecek gibi oldu. "Ne diyorsun be?" "Yalanım varsa iki gözüm önüme aksın. Bak, karaltım kalksın ki ben öyle duydum. Mahalleden iki oğlana satmış evvela, şimdi de çınar altındaki terzi var ya, ona götürüyormuş haftada bir iki." "Olmaz böyle şey," dedi Narin. "Tamam Mehmet öyledir böyledir ama ölse böyle bir şey yapmaz." "Vallahi ben de şaşırdım. Zaten doğruysa duyarsın yakında, biliyorsun bu mahallede hiçbir şey gizli kalmaz." Narin yerinden kalktı, yüzü kıpkırmızı olmuştu. "Otur kız, çayını iç bari." "Yok Hamdiye, gideyim ben, içim fena oldu. Kim çıkarıyorsa bu lafları Allah belalarını versin. Babasız kaldık ya, ne diyeceklerini şaşırdılar artık." "Bana mı kızdın? Ben duyduğumu söylüyorum." "Yok, sana kızmadım," dedi Narin. Aslında bir kaşık suda boğabilirdi Hamdiye'yi o an. Ama kendine hakim oldu. Kara Hatice Narin'i 5 dakika geçmeden karşısında görünce şaşırdı. "Hamdiye'ye gideceğim dememiş miydin?" "Gittim." "Ateş almaya mı gittin kız? Daha yeni çıktın ya kapıdan." "Yoklardı evde, döndüm geldim ben de." "Nereye gitmişler pazar pazar?" "Ne bileyim ben," dedi Narin. "Sen Şadiye nereye gitti demiştin?" "Pastanenin sahibinin evinde okuma varmış, onlara hizmet edecekmiş dedim ya." "Sen nerenle dinliyorsun beni?" diye terslendi Hatice. "Peki Mehmet nereye gitti?" "Vurdu kapıyı çıktı, söylemedi bir şey." "Niye sordun?" "Hiç, sordum öylesine." 16. Ana yoldan ayrılıp Yaslıhan yoluna girdiklerinde Narin nefesini tuttu. Zeytin ağaçlarının rengini unutmuştu. Bir arada nasıl göründüklerini, kilometreler boyunca buğulu yeşil bir halı gibi nasıl serildiklerini, inceli kalınlı gövdelerini, o gövdeyi sarmış sert kabuklarını, binbir şekilli dallarını, içi dışı farklı tonda yapraklarını, dünyanın sahibi gibi duruşlarını unutmuştu. Düzenli dizilişleri yüzünden bir ormandan çok bir orduya benzemeleri sadece bir göz yanılgısıydı. Çünkü her zeytin ağacı aslında başlı başına bir ormandı. "Ne güzeller," diye fısıldadı Narin. Başını arabanın camına dayadığı için alnı buz gibi olmuştu. "Zeytinler mi?" "Evet. İsa'nın çarmıha gerildiği haç da zeytin ağacındandı." "Sahi mi?" Narin şaşırmıştı. "Orada değildim ama öyle okumuştum bir yerde." "Nuh'un gemisi? Onu bilemiyorum," dedi Fırat gülümseyerek. "Yaslıhan'da en çok sevdiğim şeydi bu ağaçlar. Yolun ilerisindekilerin çoğunu kestiler. Yakında buralarda gider. Sahil tarafında hiç kalmadı zaten. Hepsinin yerine siteler diktiler. Onlar daha çabuk büyüyor ya." "Bunu yapanları çarmıha gerelim," dedi Narin. Fırat güldü. "Yaslıhan'ın ortasında mı?" "Yok, Taksim'in ortasında. Adet yerini bulsun. Bu dostça ilk sohbetleriydi. Görünüşe göre anlaşma işe yaramıştı. Aralarındaki buzlar yavaş yavaş eriyor ve geride bıraktıkları asfaltın üzerinde buharlaşıyordu. Yanlarından ağaçlar geçti, ağaçlar aktı. Altlarından yol çizgileri geçti, zeytinler bitti. Evler göründü ve o tabela karşılarına çıktı. Yaslıhan, nüfus 30 bin. Bir gece önce üzerine saldıran gölgeler siyah Audi A8 tam o tabelanın yanından geçerken geri döndüler. O kasabaya girmek cehenneme açılan bir kapıdan geçmek gibiydi ve Narin saçlarının tutuştuğunu hissetti. Birileri üzerine kaynar kazanlar deviriyordu. Sadece birkaç dakika önce sakin sakin konuşan, hatta espri yapan o değilmiş gibi arabadan atlamak ve geldikleri yoldan geriye doğru koşmak için büyük bir istek duyuyordu. Annesinin yüzü, Mehmet'in yüzü, Şadiye'nin yüzü. Bakışlar, gülüşler, ağlamalar, dualar, beddualar. Sesler, kokular, sobanın sıcağı, nefretin soğuğu. İyi misin diye sordu Fırat. Çok kötüyüm dedi Narin. Birden çok kötü oldum. Dün akşamki gibi bir anda bastırdı. Fırat uzanıp elini tuttu ve merak etme. Bir süre sonra hepsi geçecek dedi. Söylediğine inanıyormuş gibi bir hali yoktu. Bir gün önce annesinin ve iki kardeşinin öldüğünü öğrenmiş birine ne denebilirdi ki? Kırık dökük kelimelerle iğreti cümleler kurabilirdi ancak. Derde dermanı olmayan, sadece ve sadece sessizliğin ağırlığını hafifletmeye yarayan, biçare, kullanılmaktan eskimiş, moruk cümleler. Narin, yapamayacağım, geri dönmek istiyorum, lütfen geri dönelim diye bağırmaya başlayınca Fırat arabayı yolun kenarına çekip durdu. Dikkat, düşük banket levhası bulunması gereken ama bulunmayan bir yerde arabadan indiler. Narin bir ileri bir geri yürüdü, bir yere bir göğe baktı, kollarını bir indirdi bir kaldırdı, kafasını bir sola bir sağa salladı. İçi dışına fırlamak istiyor ama çıkış yolunu bulamıyor gibiydi. Fırat arabaya yaslanıp endişeli gözlerle onu izledi. Narin bir kuş gibi çırpınıp durdu, aklı karmakarışıktı. Ne bok yemeye geldim buraya? Annemin mezarına mı kapanacağım? Mehmet'e Fatiha mı okuyacağım? Ne yapmaya geldim ben? Bir gün arayıp sormamışım, şimdi mi Şadiye'nin hatırını soracağım? Mermerden mezar mı yaptıracağım onlara? Bir gün sevmemişim de şimdi oturup gözyaşlarımı dökeceğim arkalarından? Kimi kandıracağım? Ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum dedi Fırat'a. Deli danalar gibi dolanmayı kesmiş, nereye koyacağını bilemediği ellerini iki yana sarkıtmıştı. İnsanlar ailelerini kaybedince ne hissedeceklerini aşağı yukarı tahmin eder ama ben bilmiyorum. Üzüldüğüm an kendimi iki yüzlü gibi hissediyorum. Üzüntüm hafifler gibi olunca vicdan azabı çekiyorum. Doğrusunun ne olduğunu bulamıyorum. Bulamazsın. Çünkü doğrusu diye bir şey yok dedi Fırat ve uzanıp Narin elini tutarak onu kendisine doğru çekti. Üzülmeye hakkım var mı bilmiyorum. Üzüntümü hak ediyorlar mı onu da bilmiyorum derken Narin yüzünü onun omzuna gömdü. Duygularını yönetmeye çalışıyorsun ama bunu yapamazsın. Hele böyle bir durumda. Kimse sana ne hissedip ne hissetmeyeceğini söyleyemez. Sakin ol biraz ya da olma. Sakin olmak zorunda da değilsin. Nasıl davranmak istiyorsan öyle davran. İçinden geldiği gibi. Onları sevmiyordum. Belki de sadece kızgındım. Öfke bazen nefretle karıştırılabilir. Fırat kolunu Narin'in omzuna sardı ve haydi arabaya bin artık dedi. Onlarla vedalaşman gerek. Bunu şimdi yapmazsan bu defteri kapatamazsın. Ağlayacaksan ağla, bağıracaksan bağır, kızacaksan kız ama onlara veda et. Arabaya bindiler ve hafif hafif kararmaya yüz tutarken hava, suyu iyice çekilmiş yassı derenin yanından geçip yaslahana girdiler. Beni bir otele bırakır mısın dedi Narin. Saçmalama. Tek başına boktan bir otel odasında kafayı yemene izin veremem. Bahriye Hanım bizim evi açtı, temizledi. Hatta yemek bile bıraktı ben geliyorum diye. Bir sürü oda var, kalırsın birinde. Ben yarın sabah erkenden biriyle buluşacağım. Yaslıhan'ın dışında bir arazimiz var, onu almak istiyor. Çok uzun sürmez işim. Sonra ne istiyorsan yaparız, tamam mı? Olur dedi Narin. Ne kadar değişmiş burası, insan tanımakta zorlanıyor. Gerçekten de Yaslıhan 15 yıl önce çıkıp gittiği yer değildi artık. Ana caddesi olduğu gibi değişmiş, banka binasıyla postane dışındaki neredeyse tüm yapıların ya yıkılıp yenileri yapılmış ya da çehreleri farklılaşmıştı. Cadde eskisinden kısa, kaldırımlar daha yüksek gelmişti gözüne. Ucuz ayakkabı satan dükkanın yerinde köfteci, gözlükçünün olması gereken yerde bir internet kafe vardı. Caddeden ayrılıp yan sokaklara girince her şey daha tanıdık olmaya başladı. Ünlü esnaf lokantası hala eski yerindeydi ama hemen yanındaki ayakkabı tamircisinin yerinde yeller esiyordu. Kuruyemişçi Ahmet dükkanını yenilemiş, genişletmişti. Oğlu olduğu her halinden belli genç bir adam dükkanın önünde sigara tüttürüyordu. Vaktiyle Şadiye'nin çalıştığı pastanenin sadece ismi değişmişti. Camekanındaki siyah levhalarda sahiplerinin adı yazan avukat yazıhanelerinin önünden geçtiler. Nari'nin küçüklüğü boyunca vitrinine hayran hayran seyrettiği ama içine bir kez bile giremediği spor malzemeleri satan dükkanın köşesinden sola sapıp Fıratların evine giden yola girdiler. Burası Yaslıhan'da en az aşina olduğu mahalleydi. Yaslıhan'ın en tanınmış ailelerinden 3-4'ünün evi burada olduğu için gerçekte tam olarak öyle olmasa da zengin mahallesi olarak kabul edilirdi. Tanıdıkları kimse burada yaşamadığından ve etrafta fazla dükkan olmadığından pek yolları düşmezdi bu bölgeye. Yine de etrafın eskisi kadar yeşillik olmadığını, binaların boylarının bir hayli yükseldiğini görebiliyordu. Kırmızı tuğla ev ise aynı hatırladığı gibiydi. Sadece biraz yaşlanmıştı sanki. İçeriye girdiler. Fırat elindeki çantayı yere koyup kendini geniş holdeki acı sarı kadifenin kanepesinin bir ucuna bıraktı. Narin de kanepenin öteki ucuna oturdu. Olduğu yerden Fırat'ın annesinin ona hayatının en büyük aşağılamasını yaşattığı yeri, yani salonu rahatlıkla görebilirdi ama içinden o yana bakmak gelmiyordu. Dedi Fırat. Sesi yorgun geliyordu. Nasıl hastaydı? Bildiğin akıl hastasıydı. Deli yani. Öyle mi? Hiç bilmiyordum. Kimse bilmiyordu, söylemiyorduk. 45'indeyken usul usul başladı. Önce kimse anlamadı ama zamanla ilerledi. Yılın bazı dönemlerinde aniden kötüleşiyordu. Bambaşka biri haline geliyordu. O zaman babam onu alıp doğru İstanbul'a götürüyordu. İlaçlar, doktorlar, hastaneler, şok tedavileri falan. İyi olduğunda tekrar yaslağına dönüyorlardı. Bir süre idare ediyordu. Ama sonra yine karanlık döneme giriyordu. Sana saldırdığında o günlerin başındaydı yine. Onu durduramadım. Çünkü öyle bir şeye kalkışırsam daha beter olmasından korktum. Doktorlar ona karşı daima yumuşak olmamızı söylemişlerdi. Zaten itiraz etmeye kalktığımızda iyice çıldırıyordu. Fenaymış. Evet, çok kötüydü. Bazen öyle çığırından çıkıyordu ki babamla ikimiz bile zapt edemiyorduk. Ben üniversite için evden ayrıldıktan sonra iyice kötüledi. Gitgide daha uzun sürmeye başladı bu kötü dönemleri. Ve sonunda babam İstanbul'a taşınmak zorunda kaldı. Bir süre sonra da annemi temelli hastaneye yatırdık. Orada öldü. Çok üzüldüm. Sağ ol, kurtuldu diye avutuyoruz kendimizi. Gözleri kahverenginin en hüzünlü tonundaydı. Narin uzanıp onun yanağını okşamak istedi ama yapmadı. İnsan ne kadar başarmış görünürse görünsün, kaybedilmiş savaşların izlerini taşıyordu. Para, ünvan, aile, çocuklar ya da şöhret bunu değiştirmiyordu. Herkesin şefkate ve anlayışa ihtiyacı vardı. Belki de ihtiyacı yokmuş gibi görünenler diğerlerinden daha çok susamıştı sevilmeye. Bir bankanın genel müdür yardımcısı olmayı becermiş zengin bir ailenin yakışıklı oğlu Narin'e kendi yaralarını gösteriyordu. Bak, bende de bunlar var diyordu. Deniz'i düşündü. Babasının aldığı arabayla kaza yapıp hem annesinin hem babasının ölümüne sebep olan Deniz'i. Kurtarılmayı beklediği yarım saat boyunca sıkışıp kaldıkları arabanın içinde annesinin inlemelerini dinlemiş ve son soluğunu duymuştu. Kimsenin hayatı kolay değildi. Şanslı doğmak diye bir şey yoktu. 17. ayrımın sonu sayfa 180, devamı 18. ayrımda.